Merhabalar, kahveler hazırsa Piren Tantu'yla Kahveye Borsa'ya hoş geldiniz. Evet, bugün Amerika tarafında 15.30'la birinci çeyrek büyüme rakamlarını alacağız. %2,5'luk bir büyüme bekleniyor. Veri 15.30'da gelecek dedik ama ben piyasalar üzerine çok büyük bir etki yaratmasını beklemiyorum. Asıl burada izleyeceğimiz data bence yarınki PCE verisi olacak. O da saat 15.30'da gelecek Amerika tarafında. Mart ayı kişisel tüketim harcamalarını izleyeceğiz. Şöyle ki, bu enflasyonun öncü göstergesi data aylıksa %0,3'lük bir artış beklentisi var. Şimdi bu beklentileri aşarsa ne olur? Beklentileri aşarsa enflasyon hedeflemelerinde yeniden bir bozulma yaşanacağını ve bir sonraki verinin yine beklentileri aşabileceğinin bir göstergesi olur. Piyasa tarafından riskli varlıklar için olumsuz okunur. Çünkü biliyorsunuz tahvil faizlerinde hatta benim beklentimi de aşan bir yükseliş yaşıyoruz. Bu yükselişi yaşamamızdaki neden de Amerika tarafında aylardır gelen hem enflasyon hem de diğer taraftan tarım işi istihdam verilerinin beklentileri aşması. Yani biz burada defalarca, haftalarca hatta aylarca şunu konuşmuştuk. Powell, biz böyle çok 8 aylık, 10 aylık, 1 senelik bir hedef koymuyoruz önümüze. Burada önümüze koyduğumuz hedef aslında %2'lik enflasyona ne zaman ulaşacağımız. Daha doğrusu aylık bu çözülmenin yaşanacak olması, aylık veri odaklı gidecek. Bu çözülmeyi gördükten sonra faiz indirimine başlayabiliriz. Dolayısıyla biz biraz veri odaklı gidiyoruz demişti. Ama enflasyondan önce istihdam tarafında bir bozulma görürsek işte o zaman faiz indirimi için daha erken davranabiliriz dedi. Şimdi ikisi de güçlü olduğu için koştur koştur faiz indirmek için bir neden yok Fed'in elinde. Tabii diğer taraftan PCE verisi beklentileri paralel ya da beklentilerin altında gelirse hatta bunu olumlu tarafta da okuyabiliriz. Dolayısıyla yarın bu veriyi 15.30'da izlemek faydalı olacaktır. Şimdi diğer taraftan FedWatch'a bakıyorum. Bu sabah itibariyle artık piyasa Eylül ayında faiz indirimi bekliyor. Peki bunun olasılığı kaç? %70. Yani piyasa diyor ki %70 olasılıkla Eylül ayında Fed faiz indirebilir diyor. Bu olasılıklar sürekli değişiyor farkındaysanız. Bunun da değişmesinin nedeni az önce bahsettiğim gibi data setinin çok güçlü geliyor olması. Dolayısıyla burada piyasanın genel beklentisi olarak peki tamam %70 olasılıkla Eylül ayı ama 2024 genelinde ne kadarlık bir faiz indirimi beklentisi var dediğimizde bu böyle daha çok uzak bir tarih değil. Yılın başında 160 bas puanlara kadar çıkmıştı. Hatta piyasa beklentisi ve Fed arasındaki beklentinin makasının ne kadar açık olduğundan bahsetmiştik. Çünkü Fed bize dedi ki 3 faiz indirimi yapmayı planlıyoruz. Dolayısıyla 25'er bas puandan bu 75 bas puan faiz indirimine tekabül eder ama piyasa bunun 2 katından daha fazla bir indirim bekliyordu. Peki şimdi ne oldu? Bu 43 bas puanı indi. Yani o kadar düştü ki beklenti. Şu an aslında Fed'in öngördüğünden ve tahmininden daha az bir faiz indirimi bekliyor piyasa. Yani hep bardağın dolu tarafından bakan bir piyasa var demiştik. Şimdi yavaş yavaş uzun bir süredir bardağın boş tarafını da görmeye başladı. Burada tahvil faizlerinde sert bir yükseliş gördük. Dolar endeksi tarafında 106'ların üzerine bir hareket gördük. Dolar endeksinde şimdi biz 106,5'ları izlemeye devam edeceğiz. Çünkü buranın üzerinde yukarı yönlü hareketin devam edebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bunun da endeksler üzerindeki baskısını takip ettik. Evet, dün Meta tarafında bilanço beklentileri karşılamadı. Dolayısıyla Meta'da %15'lik bir düşüş gördük. Bu da teknoloji tarafını vurdu ama biliyorsunuz Amerika'da düzeltme aslında buradaki verilerin güçlü gelmesi sonrası başlamıştı. Yaklaşık 3 haftadır Amerika endekslerinde aslında teknik olarak bir düzeltme var. Sadece bu düzeltme çok hızlı olmadığı için bir konsolidasyon şeklinde gerçekleştiği için bir çöküş şeklinde değil. Adı üstünde yani bir boğa piyasası içerisinde bir düzeltme süreci. Dolayısıyla ara ara yukarı yönlü tepkiler görebiliyoruz. Hatta bu 3-4 işlem günüdür yaşanan S&P'de de yukarı yönlü hareketler bir tepki. Neden tepki? Çünkü bana göre şu an yükselişler burada kısa da uzun için değil. Bir satış fırsatı. Şimdi burada stratejiyi şöyle çizmek lazım S&P tarafında. Geçtiğimiz yıldan beri dövizde çok sert bir hareket beklemediğimi, dolar almak yerine Amerika'da işlem gören fonları tercih edebileceğimiz çünkü Amerika tarafı için long olduğumu ifade etmiştim. Ama ben bu konsolidasyon sürecinin bir miktar devam edebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla şu an risk iştahını çok yüksek tutmaya gerek yok. Hatta bir miktar kar cebe yakışır deyip pozisyon azaltıp kenarda da bekleyebiliriz. Ne zamana kadar? Mesela S&P'den bir örnek verebiliriz. Şimdi S&P tarafında ben şu an 5100 seviyesine daha doğrusu bir önem atfediyorum. Neden? Çünkü 5100'ün üzerinde bu tepki hareketi yeniden 5300'lere doğru hızlı bir şekilde devam edebilir. Ama benim için artık bir önceki zirve geçilmeden bunlar bir tepki hareketi olarak kalacaktır. 5100 kuvvetli bir direnç. Buraya doğru hareketler şu an için satış fırsatı okunup 5100'ün üzerine 1-2 günlük kalıcılık sağlandığında aslında 5300'ü konuşmak daha doğru olur diye düşünüyorum. Peki bu 5100'e doğru giden hareketler diyelim ki 5100'ü kırdıracak kadar güçlü olamadı. Ya da enflasyon tarafını PCE daha doğrusu PCE verisi beklentileri aştı. Ne olabilir? Burada ben bir anda değil ama kademeli olarak piyasanın 4800-4850 bandına kadar geri çekilebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla piyasa biraz Amerika tarafında artık trade piyasasına döndü. Böyle durumlarda al sat yerine satal yapmak mantıklıdır. İki strateji çizelim. Birincisi ne olabilir? 5100'ün üzerine piyasa 1-2 gün kalıcılık sağlarsa burada 5300'lere doğru bir pozisyon alınabilir ve 5300'e doğru bu pozisyon satılıp beklenilebilir ve bir önceki zirvenin üzerinde birkaç günlük kapanıştan sonra tekrar girilebilir. Bu olumlu senaryo. Diğer taraftan dönüyorum. Bu risklerin devam etmesi ve 5100'ün geçilememesi durumunda ben kenarda kalmayı tercih ederim. Evet, ara ara yükselişler olacaktır. Burada yükselişleri satıp pozisyonları aşağıdan yerine koyabiliriz. Peki ne zaman pozisyon alıp taşımaya başlarım ya da pozisyon arttırırım? Açıkçası piyasa S&P tarafında 4800-4850 bandına gelirse. Dolayısıyla iki strateji çizdik. Sonuçta bizim için önemli olan piyasanın ne yapacağını tahmin etmek değil, ne yaparsa biz ne yapmalıyız kısmında bir strateji oluşturmak. Yani piyasa yukarı giderken de stratejimiz net, aşağı gelirse de seviyelerimiz net. Ben Amerika genelinde çok sert bir çöküş beklemiyorum. Bunun bir konsolidasyon süreci olduğunu ve uzun vadeli bakanlar için yükselişin devam edebileceğini ama kısa da baskının bir süre daha izlenebileceğini düşünüyorum. Şimdi tabii burada tahvil faizlerinin artması ve jeopolitik risklerin devam etmemesi nedeniyle neden devam etmedi? Çünkü geçtiğimiz haftaya dönelim. Geçtiğimiz hafta gündemimizde ne vardı? İsrail ve İran arasındaki gerilim, sıcak bir çatışmaya döner mi diye. Bakın şu an çok fazla bunu konuşmuyoruz. Neden? Çünkü İran İsrail'e bir saldırıda bulundu. İsrail ufak bir şekilde karşılık verdi ama İran'dan tekrar bir karşılık gelmedi. Dolayısıyla piyasada bu jeopolitik riskler noktasında güvenli limanlara gitmişti. Altında bir yükseliş görmüştük. Bu piyasanın olumsuz beklentisi gerçekleşmediği için altında bunu bir realizasyon fırsatı olarak değerlendirdi diyelim. Şu an bana göre altında yaşanan yani ons altında ve dolayısıyla gram altında yaşanan bir realizasyondur. Peki ons altını nasıl okumak lazım? Ons altında pivot noktam açıkçası 2300. Çünkü 2300'ün altındaki bir ons altın 2200-2220'lere doğru geri çekilmesine devam edebilir. Hatta bunu biraz zamana yayabilir. Ama 2300'ün üzerinde kaldığımız sürece 2300-2400 arasında gitgellerin ben ons altında devam edebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla hala gram altında trendde olduğunu söyleyebiliriz. Elinde gram altın taşıyanlar için kilit noktamız da 2400 TL seviyesine tekabül ediyor. Tabii burada tek bir değişkenimiz yok. İkinci değişkenimiz dolar Türk lirası ama dolar Türk lirasında da her ne kadar geçtiğimiz yıldan beri söylediğim gibi sert bir yükseliş beklentim olmasa da bir düşüş beklentimde, ciddi bir geri çekilme beklentim de yok. Ben burada kademeli yükselişin devam edeceğini ama sert bir harekete dönüşmeyeceğini düşünüyorum. Şu an 2400 TL'ye de gram altında o yüzden izlemeye devam edeceğim. 2528 ilk durağımız olabilir. Ben yıl sonuna doğru çünkü 3500'leri görebileceğini düşünüyorum gram altının. Ama 2400 TL'nin altında 2250-2270 TL'lere kadar bir geri çekilme görebiliriz. Bu da gram altın için bizlere bir alış fırsatı yaratabilir. Şimdi yurt dışı tarafında durum bu. Gelelim içeriye. Tabii ben bu sohbeti gerçekleştirirken henüz Merkez Bankası'ndan faiz kararını almadık. Bugün gözler saat 14'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak. Hatta ben de bu sohbete girmeden önce bir anketlere baktım. Reuters anketiyle geldim size. Kendi beklentimi de ifade edeceğim. Reuters bir anket yapmış 14 14 ekonomistle 13'ü faiz sabit kalır demiş. Bir tanesi faiz artar demiş. Dolayısıyla piyasadaki genel konsensus, yani genel beklenti, bugün politika faizinin %50'de sabit kalması noktasında. Ben buna katılıyorum. Çünkü bir önceki sohbetimizde de yine faiz kararı açıklanmadan önce burada bu podcast'i gerçekleştirirken, bir faiz arttırımı gelirse hem Merkez Bankası bu döviz talebinin bir miktar önüne geçmiş olur, hem de seçim öncesi faiz arttırabileceğini gösterip bir miktar bağımsızlık noktasında aslında rüştünü ispat etmiş olur demiştim. Ve nitekim 500 bas puanlık bir faiz artışı gelmişti. Ben bunun gelebileceğini o zaman düşünüyordum. Fakat şu an bir faiz artışına ihtiyacımız olmadığını düşünüyorum. Neden? Ciddi bir döviz talebi yok. Zaten mevduat faizleri yüksek. Bu noktadan sonra ben burada çok ciddi bir döviz talebi olmadığı sürece faizlerin artık çok fazla artması gerektiğini düşünmüyorum. Bu politika faizindeki artışın artık maliye tarafıyla, ki burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, Mehmet Şimşek'in açıklamaları, Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları, kamuda tasarruf geliyor açıklamaları ardı ardına geliyor ama artık açıklama değil, eylem görmek istiyoruz demiştik. Dolayısıyla biraz daha kamu bacağıyla politika faizindeki bu artışın desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani tek başına artık politika faizi bana göre üzerine düşeni yapmıştır. Yani bundan sonra hane halkının dövizi bozması ve mevduat tarafında TL'ye daha fazla geçiş sağlaması için tek başına politika faizinde bir artış olması yeterli olmayacaktır. Mevduat faizlerindeki artış bu noktadan sonra birçok yatırımcıyı artık cezbedecek noktadan uzaktır. Çünkü onlar için problem burada güven. Yani bir TL enstrümana döndüğünde ya da mevduata döndüğünde alacağı faizden ziyade bu güven, bu güvenin de sağlanması 1-2 ay, 15 gün değil, biraz aylara sarih bir durum. Kararlılıkla açıkçası bu politikanın sürdürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bugün ben faizden ziyade metne bakmak lazım diyorum. Neden? Çünkü metinden de bu gerekirse eksiklaştırmayı yaparız ibaresinin çıkmaması gerektiğini, indirimi hiç konuşmuyoruz zaten, çıkmaması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla yine şahin bir metin göreceğiz gibi. Bu da zaten şu an TL varlık fiyatlamalarının içerisinde. Biliyorsunuz yılbaşı itibariyle Borsa İstanbul'da ciddi bir bankacılık rallisi izliyoruz. Ve bankalar tarafında da haftalar öncesinde ifade etmiştim, bir ordino var. Bir miktarda, hatta bu ordinonun holdingler tarafında da yoğunlaştığını ifade etmiştim. Ve nitekim bayram öncesi sürece baktığımızda 1 milyar doların üzerinde piyasaya para girişi olduğunu izledik. Yabancılar tarafından para girişi olduğunu izledik. Ben bunun bir miktar daha devam edebileceğini düşünüyorum. Geçtiğimiz hafta, çünkü bayram nedeniyle bugün verileri alacağız ama piyasada çok bir işlem günümüz olmadı biliyorsunuz. Dolayısıyla ben bundan sonraki süreç için biraz daha odaklanalım diyorum. Ve bununla birlikte bankacılık tarafına bakıyorum. Bankacılık tarafı aslında çok net ve kuvvetli bir trend içerisinde. Ama bu trend içerisinde hareketleri de oldukça sert. Dolayısıyla şu an bankalarda kaldıraçlı işlem yapmak ve kredili pozisyon açmak oldukça riskli. Her ne kadar kuvvetli bir trend içerisinde olsa da ben 13.800'ü izliyorum bankacılık tarafında. Burası benim için direnç. Olası geri çekilmelerde 12.800'ü izliyorum ama 12.800'ün altında bankalarda hızlıca 12.000'e doğru bir hareket görebiliriz. Ama 12.800 bankacılık endeksinde kırılmadığı sürece şu an kısa vadeli olarak ben dar bir bant içerisinde bankacılık endeksinin, ama burada hisseler özelinde daha geniş bantlar içerisinde yukarı yönlü zikzaklarla hareketin devam edebileceğini düşünüyorum. Evet, yukarı yönlü potansiyel kısıtlanmış olsa da şu an hem hacim hem de piyasanın iştahı daha çok bankalarda olduğu için bankacılık tarafını es geçmeyelim. Neden? Çünkü olur da bankacılık tarafında 12.800'lerin altında bir hareket gelir ve bu hareket 12.000'lere doğru sertleşirse, bu Borsa İstanbul içerisinde de çünkü bir bir baskı yaratır, düzeltiyorum. Çünkü BIST 100 endeksi için bizim hala daha günlük grafiklere baktığımızda hem günlük hem de haftalıkta al pozisyonumuzun devam ettiğini görüyoruz. Fakat burada hepinizin de izlediği gibi karşınızda aslında ana değil, ara bir direnç var ama kuvvetli bir şekilde çalıştı. Neresi orası? 9.800. Dolayısıyla ben şu an yeni pozisyon açacak olsam ne yaparım? Bir, öncelikle birinci pozisyon ne olabilir? 9.800'ün üzerinde Borsa İstanbul'da kapanış ararım. Bu saatlik olabilir. Bu asa size bağlı. Örnek veriyorum 4 saat kapanış yaptı ya da 2 saat kapanış yaptı. Gidip alıp 9800'ün altına geldiğinde stop koyabilirsiniz. 1-2 günlük kapanış alabilirsiniz. Fakat burada hareket çok hızlanabilir 9800'ün üzerinde. Dolayısıyla 2 gün bekleyeyim derseniz kaçırabilirsiniz. Yani seri olmak lazım. Çünkü ben 9800'ün aslında bir ara, kısa vadeli olarak da 10.000'in ana hedefimiz olduğunu düşünüyorum ama tabii çok daha yukarılarını bekliyorum yıl içerisinde. Bu bahsettiğimiz her hafta zaten bu sohbeti gerçekleştirdiğimiz için daha kısa pozisyonlar. Peki 9800'ün üzerine geçemeden olası geri çekilmeler yaşanırsa aşağıda nereye izliyorum? 9373'ü izliyorum. Ben Borsa İstanbul tarafında çünkü olumlu taraftayım. Şu an içinde bulunduğumuz konjonktürde ve durumda ben açıkçası Borsa İstanbul'da 9300'ün altında çok fazla kapanış yapmamızı gerektirecek bir neden olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla bir önceki kırdığımız seviye bu 9370-9400 diyelim. Oraların tekrar içerisine girip bu satışın çok daha derinleşeceğine şu anki şartlar altında Ceteris Paribus'ta ya da şart koyayım ihtimal vermiyorum. Dolayısıyla burada asıl izleyeceğim nokta 9800'ün ne zaman kırılacağı. Belki piyasa burada bu 9800'ü kırmak için bir miktar Merkez Bankası'nın da ne yapacağını ve metni görmek istiyor da olabilir. Dolayısıyla Borsa İstanbul için kısa vadeli olarak olumlu görüşümü devam ettiriyorum diyebilirim. Diğer taraftan dönelim işin bir de dolar bazlı kısmına. Şimdi dolar bazlı olarak aslında bizim sıkıştığımız nokta 300-310 dolar bandı arasındaki kuvvetli direnç. Bir şekilde Borsa İstanbul'a aslında benim açımdan az önce şunu söylemiştim. 9800 benim için ana değil aslında ara direnç diye. Peki neden burada takılıyoruz? Bence sorun 9800'de değil. Sorun dolar bazlı grafiklerde. Neden? Çünkü Borsa İstanbul'da bir önceki sohbetimizde biz 309 doların kısa vadeli hedef olacağından bahsetmiştik. Orayı gördük ve tekrar realizasyon geldi. Şimdi izlediğim seviye şu. 292 dolar üzerinde ben Borsa İstanbul'a dolar bazlı olarak olumluyum. Ve dediğim gibi burada önümüzdeki haftalarda da artan oranlarda da olursa daha iyi olur. Yabancı girişinin devam edeceğini düşünüyorum. Sadece burada yabancı girişinin diğer şirketlere dağıldığını görürsek tabii bunu notlarıma iliştireceğim. Onu da es geçmeyelim. Fakat şu an biz nereye hedefleyeceğiz? Yine karşıma 310 dolar çıkıyor. Biz dolayısıyla şu an zaten ben bu sohbeti gerçekleştirirken Borsa İstanbul yine ve yeniden 300 doların üzerinde kalmaya çalışıyor. Bu 300 doların üzerinde kalabilirsek yeniden hızlıca 310 dolara gidebileceğimizi düşünüyorum. Yani bu da bize şunu gösteriyor. 9800 de böylelikle kırılmış olacak. Fakat asıl hareket biraz buranın üzerinde başlayabilir 310 dolar. Yani 310 dolardan bir realizasyon yine geleceğini düşünüyorum açıkçası. Şu an ben o yüzden hani grafiklere TL bakmak yerine dolar bazlı bakmanın daha gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Çünkü TL bazlı olarak da çünkü fiyatlanmamış bölgelerdeyiz. Hep söylüyorum bunu zaten ve dolayısıyla burada 1 milyar doların üzerinde bir ordinodan bahsediyorsak eğer yabancı da sonuçta bu grafiklere dolar bazlı olarak bakıyor. Tabii akıllarda şu soru işareti de var. Yabancının hisse tarafında gelişinin devam etmesi için kurda bir hareket olması gerekiyor mu? Cevabım hayır. Yani yabancı illa burada aslında TL ciddi bir değer kaybına girsin, kurda sert bir hareket olsun ve biz de öyle girelim diye beklemiyor. Yabancının burada beklediği şey enflasyonda aylıkta bir düşüş. Çünkü evet biz yıllıkta zaten yaz ayına doğru bir düşüş göreceğiz ama bu baz etkisiyle olacak. Yani enflasyonda düşüş olduğu için değil, bir önceki yıl işte Haziran, Temmuz, Ağustos bu aylarda enflasyon yüksek geldiği için olacak. Dolayısıyla burada yabancının biraz daha aylık enflasyon verisine odaklanacağını düşünüyorum. O nedenle aylık enflasyonda bir düşüş olursa ben yabancının hisse tarafına daha fazla geleceğini ve bunun için de TL'de ciddi bir değer kaybı olması gerektiğini düşünmüyorum. Genel olarak Borsa İstanbul'a dediğim gibi görüşüm bu. Şu an hacimler noktasında evet gözümüz bankacılık tarafında. Ben buradaki hareketin bir miktar daha devam edebileceğini düşünen taraftayım. Ve şu an gözüm, kulağım tabii ki Merkez Bankası ve Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak. Tabii siz bu benim seslendirmiş olduğum podcast'i dinlerken muhtemelen Merkez Bankası'ndan da faiz kararı açıklanmış olacak. Ama dediğim gibi Merkez Bankası'ndan politika faizinde bir değişiklik beklentim yok. Herkese keyifli bir gün, keyifli bir hafta diliyorum. Önümüzdeki hafta hem merkezin faiz kararını atlatmış oluruz hem de Amerika tarafında tekrardan hatırlatıyorum PCE verisini izleyeceğiz. Ve bunun üzerine önümüzdeki Perşembe günü strateji Selçuk Gödençler'le yeniden birlikte olacağız ve piyasaları yorumlayacağız efendim. Şimdiden dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.